Ayrım 2. Genelkurmay belgelerinde Kürt isyanları 1. Sayfa 30. 1. bölüm. Siyasi durum. A. Lozan Anlaşması sonrası Türkiye'nin dış siyasi durumu. Dış siyasetinde yurtta sulh, cihanda sulh parolasını temel ilke olarak kabul eden Türkiye, İngiltere ile eşit koşullar altında dostluk ve karşılıklı güven esasına dayanan iyi ilişkiler kurmak, Rusya ile dostane ilişkilerini devam ettirmek, Lehistan ile Rusya aleyhine bir maksat gütmemek esasına dayalı dostane ilişkiler kurmak, Kafkas ve Arap milletlerinin bağımsızlıklarını dilemek ve fakat eylemli bir yardımlaşmaya girmemek, İran'a bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü sağlamak için manevi yardımda bulunmak, Balkan devletleri ile barış ve durulma etkeni olacak bir politika izlemek, Fransa'nın Ankara Anlaşması'nı iyi niyetle uygulamasını ve kendi bağımsızlığına Lozan Anlaşması'nın ruhuna göre saygı göstermesini sağlamak, İtalya ile bağımsızlıklara karşılıklı saygı gösterilmesini temin etmek, Kuzey Amerika, Birleşik Amerika ve Kanada ile dostane ilişkilerini devam ettirmek ve Amerika sermayesinden faydalanmak, İslam memleketlerine eylemli bir yardımda bulunmamak kaydı ile bağımsızlıklarını dilemek ve o gün için hiçbir yabancı devletle siyasi bağlaşma yapmamak isteğindeydi. Dış siyasetini bu suretle genel hatları ile belirtmiş bulunan Türkiye, misak-ı milli sınırları içinde toprak bütünlüğüne sahip tam bağımsız bir devlet olduğunu ve milli sınırları dışında hiçbir siyasi emel ve gayesi olmadığını Lozan barış görüşmelerinde ve sonrasında bütün cihana açıkça ilan etmiş bulunuyordu. Türkiye'nin samimiyetle izlediği bu politika İngiltere'nin işine gelmemişti. Çünkü daha barış görüşmelerinde halli çetin safhalar arz eden Musul sorunu uzun süre Türk-İngiliz siyasi ilişkilerini meşgul eden bir konu olarak devam etti. Türkiye için gaye önce barışı sağlamaktı. Bu itibarla Musul sorununun antlaşmanın uygulanmasından sonra görüşülmesine taraftar olmuştu. İngilizlerse Musul sorununu arazi bakımından kendi lehlerinde çözümlemek, petrol bakımından bir şirkette Türkiye'ye hisse vermek esasını ileri sürmüşlerdi. Bu çözüm tarzını politikasına aykırı bulan Türkiye, meselenin İstanbul'da ayrıca görüşülmesini istiyordu. Zira Musul sorunu Türklerce Kürtlük bakımından hayati önem taşıdığı içindir ki, bu konuda güvenilecek bir çözüm yoluna varmak, petrol konusunda da vaat edilenden çoğunu elde etmek gerekti. Türkiye, Lozan Barışı'nda gayeye varmak için İngilizlerle dostluk ve karşılıklı güven esasına dayanan bir siyaseti uygun bulmuştur. Zira o gün için daha ilerisine de imkan yoktu. Çünkü İngiltere o sıralar Kürtlük ve hilafet sorunlarında, keza ekonomik ilişkilerde Türkiye'ye güven verici bir tutum göstermiyordu. Türkiye'nin İngiltere'ye dostluk elini uzatması, her şeyden önce İngiltere'nin Türkiye'nin iç işlerine karışmaması ve çeşitlilik esasını kabul etmesine bağlıydı. İngilizlerle istenen dostluğu bağlaşma derecesine vardırmak ise belki bazı bakımlardan lehte olabilirdi. Ancak böyle bir isteğin ileri sürülüşü zayıflıktan ileri geldiği kanısını uyandıracağı ve İngilizlerin Türkiye üzerindeki zararlı etkilerinden vazgeçeceklerine inanılmadığı, keza kaynakları sınırlı bir memleketin büyük bir devletle bağlaşması aslında tehlikeli ve adeta bir teslimiyet olacağı için doğru olmazdı. Türkiye, Rusya ile daha İstiklal Savaşı'nda başlayan ilişkilerinin de tamamen dostane ve özgür olması isteğindeydi. Ancak Rusların İngilizlerle anlaşmayı şiddetle istemeleri karşısında uyanık bulunması lazımdı. Türkiye, gerçekte sınırları dışında her devlete olduğu gibi Kafkasya ve İran'a karşı da maksatlı bir politika izlememekteydi. Yalnız İran'ın o günlerde Türkiye'ye eğilimli görünmesine rağmen Milli Savunma Bakanlarının koyu milliyetçi oluşu, askeri kuvvetlerini tensiki hevesli görünüşü ve başarılı bir adam oluşu dolayısıyla aleyhe bir siyasete vasıta olur ihtimaline karşı İran'ın harekatını yakından izlemek zorundaydı. Arap devletleri ile olan ilişkilerinde de Türkiye, eylemli bir yardımda bulunmamak kaydıyla bağımsızlıklarını istemek esasını kabul etmekle beraber, İngiltere, Rusya, Fransa gibi devletlerin Araplar üzerindeki siyasi hedeflerini göz önünde bulundurmak ve bu yoldaki siyasetlerin paralelinde olmak durumundaydı. B. Lozan Anlaşması sonrası Türkiye'nin iç siyasi durumu. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilanı ve bunu takip eden günlerde iç siyasette görülen manzara şöyleydi. Cumhuriyetin ilanı bütün milletçe neşe içinde ve çok parlak gösterilerle karşılanırken İstanbul'da 2-3 gazete ve bazı kimseler milletin genel ve samimi olan bu neşesine katılmakta duraksamışlar, kaygılanmışlar ve Cumhuriyet ilanını önayak olanları tenkide başlamışlardı. Muhalif basının ve muhalefette olanların günlerce süren olumsuz eylem ve propagandaları yer yer ve zaman zaman zararlı etkilerini gösteriyordu. Cumhuriyetin ilanına ilk karşı gelenler arasında Atatürk'ün en yakın milli mücadele arkadaşı Rauf Orbay da bulunmaktaydı. O sıralar İstanbul'da bulunan Rauf Bey, daha ilk günlerde muhalif basının çok sert ve yıkıcı propagandasına katılmış ve hatta bizzat içinde bulunmuştu. Daha sonra mecliste de kısmen yumuşak bir tavır takınmakla beraber muhalefetini devam ettirdi. O günlere ait meclis zabıtları bu muhalefetin ne derece sert ve tehlikeli anlar yarattığını gösteren belgelerdir. Genellikle meclisi ciddi şekilde işgal eden muhalefet, Cumhuriyet devriminde uygulanacak usullere karşı koyma, yapılan bu devrimin eski İttihat ve Terakki fırkasını yeniden canlandırmak suretiyle yürütülmesini isteme, Cumhuriyet yerine meşruti bir saltanatı daha iyi görme gibi karşı ihtilal taraflarını kolaylıkla saflarına alabilecek konular üzerinde ve son derece kırıcı ve yıkıcı bir hava içinde yürütülmekteydi. Cumhuriyet ilanı meselesinin tartışma ve mücadelesindeki sert ve yıkıcı direnmeye rağmen meclisin çoğunluğuna dayanan devrimciler ilan ettikleri cumhuriyetin doğal sonuçlarında duraksama göstermeden 1 Mayıs 1924'te çıkardıkları kanunlarla hilafeti, şer'iye ve efkaf vekaletini kaldırdılar. Memleketteki bütün ilim ve ders müesseselerini Milli Eğitim Bakanlığı'na bağladılar. Başta Atatürk olmak üzere Cumhuriyet'in kurucuları, gerçek devrimcilerin memleketin ihtiyaç duyduğu köklü devrimleri yapma gayreti içinde bulundukları bu devrede muhalefet, önce Cumhuriyet'i doğduğu yerde boğmak, sonra da istedikleri biçimde ve kendi iktidarlarında bir devlet kurmak hülyası içinde çırpınmaktaydılar. Devrim hamlelerini köstekleyici faaliyetleriyle yetinmeyen muhalefet, amacına ulaşmak için her türlü oyunu mübah görecek kadar ileri gidiyordu. 29 Ekim 1924'te 1. Ordu Müfettişi Kazım Karabekir Paşa, 30 Ekim 1924'te 2. Ordu Müfettişi Ali Fuat Paşa, askeri görevlerinden istifa ederek meclisteki muhalefet lideri Rauf Bey'in yanında yer aldılar. Refet Paşa da müvekkilliğinden istifasını geri almak suretiyle muhalif arkadaşları arasında kalmıştı. Atatürk'ün yakın arkadaşları arasında su yüzüne çıktığı görülen bu muhalefet cephesi, siyasi faaliyetlerin doğal gelişmesinde meydana gelmiş değildi. Bunlar, bu cepheyi kırmak ve maksatlarına ulaşmak için bir sene önceden beri fikir, eylem ve güç birliği içerisinde ve bir plan dahilinde muhalefet cephesindeki yerlerini almışlardı. Atatürk bu gerçeği şöyle anlatır. Bir sene evvelden Rauf Bey'in başbakanlıktan çekilmesinden beri Rauf Bey, Kazım Karabekir Paşa, Ali Fuat Paşa, Refet Paşa ve sair arasında bu tertip düşünülmüştür. Bunda başarılı olabilmek için orduyu ele almak lüzumlu görülmüştür. Bu maksatla Kazım Karabekir Paşa 1. Ordu Müfettişliğine atandıktan sonra eski komutanlığı bölgesi olan Doğu illerinde dolaşırken Ali Fuat Paşa da politikadan hoşlanmadığını ve hayatını askerlik mesleğine adamak istediğini ileri sürerek terfiyen 2. Ordu Müfettişliğine gitti. 3. Ordu Müfettişi olan Cevat Paşa'nın bu müfettişlik dahilinde kol ordu komutanı Cafer Tayyar Paşa'nın da aynı tertibe dahil olabileceklerini kabul ettiler. Bir sene ordular üzerinde kendi görüşlerine göre çalıştılar ve orduları kendi taraflarına kazandıklarını sandılar. İstifalarından evvel bazı komutanları kendileriyle beraber harekete imale için çalıştılar. Bu bir sene zarfında Cumhuriyet'in ilanı, hilafetin kaldırılması gibi icraatımız müşterek tertip sahiplerini daha ziyade birbirine yaklaştırarak müşterek harekete sebep oldu. Harekete politika yolundan geçeceklerdi. Bunun için uygun an ve fırsata yaklaşmışlardı. Siyasi sahada ve orduda hazırlıklarını yeter sayıyorlardı. Gerçekten Rauf Bey ve benzerleri parti içinde muhafazasını başardıkları durumları ile meclisin tatil dönemine rastlayan aylarda üyeler üzerinde ve yeni seçimde kazanamayan ikinci grup mensuplar aracılığı ile bütün memlekette milleti bize karşı olmaya hazırlamak için çalışmak fırsatına malik oldular. Memleket dahilinde bazı gizli örgütlere ve teşebbüslere geçtiler. İstanbul'da Vatan, Tanin, Tevhid-i Efkar, Son Telgraf ve Adana'da Abdülkadir Kemal Bey tarafından çıkarılan Tok Söz gibi gazetelerle birleştiler. Bu gazetelerle bize karşı bir anonim taarruza geçtiler. Memlekette genel olarak fikir ayrılığı yarattılar. Hakkari bölgesinde ordumuzla Nasturi tedibatı yapmakta olduğumuz bir sırada İngiltere hükümete bir ultimatum verdi. Meclisi olağanüstü toplanmaya davet ettim. İngiltere'nin ultimatumuna bilindiği üzere cevap verdik. Harp ihtimalini göze aldık. İşte sözünü ettiğimiz kimseler zor anda bir yabancı devletin bize hücum edebileceği zamanda kendilerinin de bize taarruz ve hücum ederek hedeflerine kolaylıkla ulaşabileceklerini sandılar. Muharebeyi hazır bulundurmaya mecbur oldukları ordularını başsız bırakıp vaktiyle hoşlanmadıklarını söyledikleri politika sahasına atıldılar. Meclis çalışmalarının devam ettiği günlerde muhalifler önce hükümeti düşürmek, sonra da amaçlarına ulaşmak gayreti içindeydiler. Açtıkları gen sorular çok çetin ve kırıcı çarpışmalar halinde devam ederken, muhalif basın da kamuoyunu iktidar aleyhine kışkırtmaya çalışıyordu. Muhalefetin maksatlı olarak mecliste açtığı gen sorular, iktidara karşı kurulan komplonun meclis işi safhasını gösteriyordu. Zira çok çekişmeli geçen bu gen soru safhasından sonradır ki muhalifler maskelerini atmaya mecbur oldular. Bilindiği üzere Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası diye bir parti kurdular ve bu partinin gizli eller tarafından çizilen programını da ortaya attılar. Cumhuriyet kelimesini ağızlarına almaktan çekinenlerin, Cumhuriyet'e doğduğu gün boğmak isteyenlerin teşkil ettikleri partiye Cumhuriyet ve hem de Terakkiperver Cumhuriyet adını vermeleri bu teşebbüste ciddi ve samimi olmadıklarını gösterir. Art düşünce ve niyetle kurulduğunda şüphe olmayan bu parti, dini fikir ve inanışlara saygılı bulunduğu düsturunu bayrak olarak eline almıştı. Oysa bu bayrak yüzyıllardan beri cahil ve mutaassıpları, hurafe perestleri kandırarak özel maksatlar sağlamaya kalkışmış olanların taşıdıkları bayraktı. Zira Türk milleti yüzyıllar boyunca sonsuz felaketlere, içinden çıkabilmek için büyük fedakarlıklar gerektiren kirli bataklıklara hep bu bayrak gösterilerek sevk olunmuştu. Cumhuriyetçi ve terakkiperver olduklarını zannettirmek isteyenlerin aynı bayrakla ortaya atılmaları, dini taassubu coşturarak milleti cumhuriyetin ilericilik ve yeniliğin tamamen karşısında olmaya teşvik etmek demekti. Yeni parti, dini düşünce ve inanışlara saygılılık perdesi altında, bu hilafeti tekrar isteriz, biz yeni kanunlar istemeyiz, bizce mecelle kafidir, medreseler, tekkeler, cahil softalar, şeyhler, müritler, biz sizi himaye edeceğiz, bizimle beraber olunuz. Çünkü Mustafa Kemal'in partisi hilafeti kaldırdı, İslamiyet'i yaralıyor, sizi gavur yapacak, size şapka giydirecek diye bağırmış oluyordu. Yeni partinin kullandığı formülün bu irticadan yana feryatlarla dolu olduğunda şüphe yoktu. Nitekim vaki olaylar ispat etti ki Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası programı en hain dimaların mahsulüydü. Bu parti memlekette suikastçıların, mürtecilerin sığınağı ve umut dayanağı oldu. Dış düşmanların yeni Türk devletini, taze Türk Cumhuriyeti'ni mahvetmeyi hedef alan planlarının kolaylıkla uygulanmasına hizmete çalıştı. Tertip eseri genel ve irticadan yana olan Doğu isyanı nedenleri araştırıldığında en önemli ve görünür sebepleri arasında Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın dini vaatleri ve Doğu'ya gösterdikleri sorumlu katiplerinin örgütleri ve kışkırtmaları olduğu görülür. Yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında ve sonrasında yapılan devrimlerin genişlik ve büyüklüğü karşısında eski hurafelerin ve müesseselerin birer birer düştüğünü gören mutaassıp ve irticadan yana olan unsurlar, dini düşünüş ve inanışlara saygılı olduğunu ilan eden bir partiye ve özellikle bu partinin içinde isimleri ün yapmış kişilere dört elle sarıldılar. Bu partiyi kuranlar elbette bu güçlüğü biliyorlardı. Nitekim apaçık görüldü ki bu parti, İsim olarak aldığı terakki ve cumhuriyet adlarının tam aksine gelişti. Bu partinin ileri gelenleri gerçekten mürtecilere umut ve kuvvet verdi. Bunun böyle olduğunun en açık delili Şeyh Said ayaklanmasından önceki günlerde Ergani'de asilerin valiliğini kabul eden ve sonunda idam edilmiş bulunan Kadri Şeyh Said'e yazdığı bir mektupta Millet Meclisi'nde Kazım Karabekir Paşa'nın fırkası şeriat fırkasına uymaktadır ve dindardır. Bize kolaylık göstereceklerinden şüphe etmem. Hatta Şeyh Eyüp'ün yanında bulunan sorumlu katipleri fırkanın nizamnamesini getirmiştir demekteydi. Şeyh Eyüp de mahkemesi sırasında dini kurtaracak yegane fırkanın Kazım Karabekir Paşa'nın teşkil ettiği fırka olup şeriat hükümlerine uyulacağının fırka nizamnamesinde ilan edildiğini söylemişti. Tabidir ki terakkiperver ve cumhuriyet kelimelerini kullanarak memleket aydınlarına karşı din bayrağını gizlemek tedbirinde bulunanların, memlekette genel irtica ve ayaklanma yapmak için içte ve dışta tertipler ve teşvikler yapmakla meşgul olanların var olduğundan habersiz oldukları kabul edilemez. Yeni partiye dahil olanların bütün üyeleri olmasa bile dini vaatleri başarı için etkili faktör kabul eden ve buna dair formülü tüzüklerine sokan kimseler memlekette cumhuriyetin kurucularına yöneltilen suikastlardan habersiz olamazlar. Şeyh Said ayaklanmasından aylarca önce memleketin şurasında burasında yapılan gizli toplantılardan ve Cemiyet-i Hafiye-i İslamiye örgütünden İstanbul'da Nakşibendi şeyhlerinin yaptığı toplantıda hazırlanacak ayaklanmaya yardım vaat edildiğinden ve nihayet milli sınırlarımız dışında bulunup Doğu ayaklanmasını kışkırtanların bildirgelerinde Kazım Karabekir Paşa'nın fırkasından umutla söz edildiğinden haberdar olmadıkları farz olunsa bile Fethi Bey hükümeti zamanında ve bizzat Fethi Bey vasıtasıyla kendilerine fırkalarının zararlı, ayaklanma ve irticayı teşvik eder durumda ve nitelikte olduğu bildirildiği zaman gerçeği düşünmeleri ve görmeleri gerekirdi. Her ne kadar politika aleminde birçok oyunlar mübah olsa da, kutsal bir idealin ortaya koymuş olduğu cumhuriyet idaresine asri harekete karşı cehil ve taassup ve her türlü husumet ayağa kalktığı zaman, özellikle terakkiperver cumhuriyetçi olanların yeri gerçekte terakki ve cumhuriyetçi olanların yanı olur. Yoksa mürtecilerin umut ve faaliyet kaynağı olan saf olmazdı. Bu durum dolayısıyladır ki, hükümet ve meclis olağanüstü tedbirler almayı lüzum gördü. Takrir-i Sükun Kanunu çıkarıldı. İstiklal Mahkemeleri faaliyete geçirildi. Ordunun 8-9 seferber tümeni uzun süre teyidip harekatına bağlandı ve nihayet Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası denen zararlı siyasi teşekkül kapatıldı. Sonuç, tabiatıyla Cumhuriyet'in başarısını ortaya koymuş, ayaklananlar imha edilmiştir. Fakat Cumhuriyet düşmanları hala kurdukları büyük komplo safhalarının sona erdiğini kabul etmediler ve alçakça son bir teşebbüse giriştiler. Bu teşebbüs İzmir suikastı şeklinde meydana çıktı. Fakat Cumhuriyet mahkemelerinin kahredici pençesi bu kez de Cumhuriyet'i suikastçıların elinden kurtarmayı başardı. Cumhuriyet ve devrimlerine karşı olan muhalefet her vesileyle kendini göstermekte ve kamuoyunda olumsuz etki yapmaya devam etmekteydi. Örneğin, Takrir-i Sükun Kanunu ve İstiklal Mahkemelerinin istibdat aracı olarak kullanılacağı fikrini ortaya atanlar ve bu fikri telkini çalışanlar vardı. Oysa bu tedbirler hiçbir vakit ve hiçbir suretle kanunun üstünde vasıta olarak kullanılmamış, aksine memlekette sükun ve asayiş içinde uygulanmış, devletin hayat ve istiklalini sağlamak için kullanılmıştı. Bu nedenledir ki zaman ve meydana gelen olaylar bu nefrete şayan fikri yaymaya çalışanları utandırmıştır. Zira bu tedbirlerin yürürlükte olduğu süre içerisinde şapka devrimi yapıldı. Tekke ve zaviyeler kapatıldı ve genel olarak tarikatlarla şeyhlik, dervişlik, müritlik, çelebilik, falcılık, büyücülük, türbedarlık gibi bir takım ünvanlar kaldırıldı. Zira bir takım şeyhlerin, dedelerin, seyitlerin, çelebilerin, babaların, emirlerin arkasından sürüklenen ve falcılara, büyücülere, üfürükçülere, nasihatçılara talih ve hayatlarını emniyet eden insanlardan mürekkep bir kitleye, medeni bir millet nazarı ile bakılamazdı. Milletin gerçek niteliğini yanlış anlamda gösterebilen ve yüzyıllarca göstermiş olan bu gibi unsurlar ve müesseseler, yeni Türk devletinde, Türkiye Cumhuriyeti'nde devam ettirilemezdi. Bu hususa önem vermemek, ilerlemek ve yenilik adına en büyük ve giderilmez hata olurdu. İşte Takrir-i Sükun Kanunu'nun yürürlükte oluşundan bu tarihi hatayı işlememek, milletin yüzünü olduğu gibi açık ve temiz göstermek, milletin mutaassıf ve ortaçağ zihniyetinde olmadığını ispat etmek için istifade edildi. Milletin sosyal, ekonomik, özetle bütün medeni işlem ve ilişkilerinde verimli sonuçlar doğuran kanunlar ve medeni kanun, bu dönemde çıkarıldı. Görülüyor ki, Cumhuriyet'in kuruluşunda karşılaşılan direnmeler ve bozguncu siyasi faaliyetler, memleketin iç bünyesinde önemli tahribat göstermiş ve yeni kurulmuş olan Cumhuriyet'i yıkmak yolunda, onların genellikle irtica bayrağı altında yer yer meydana gelen ayaklanmaları birbirini takip etmiş oldu. İkinci ayrımın sonu sayfa 41.